Ayrım 4 ama 701. gece olunca demiş ki: Ama Ece tüm Müslüman erdemlerini ve erkekler önünde utanma duyarlılığını edinmiş bulunduğundan Frank vezirinin yüzüne güçlü bir tokat atmış. Ve alçak köpek, sen Müslüman ülkelerine ne yapmaya geldin? Yoksa beni kendi gücüne boyun eğdireceğini mi sanıyorsun diye haykırmış. Frank, ey Ece, bu işte benim bir suçum yok. Bunun günahını seni alıp götürmezsen beni kazığa oturtacak olan babanda ara. Dolayısıyla sen beni bu korkunç cezadan kurtarmak için istesen de istemesen de bizimle gelmek zorundasın. Ve zaten senin Müslüman ülkelerine esir düştüğünü bilen baban umutsuzluktan kahroluyor. Annen de bu ırza geçici haydutlar arasında senin uğrayabileceğin kötü eylemleri düşünerek gözyaşları içinde diye yanıtlamış. Ama Meryem Ece, asla öyle değil. Ruhumun sakinliğini ben burada buldum ve bu kutsanası ülkeyi asla terk etmeyeceğim. Bundan dolayı sen geldiğin yere dön. Yoksa ben seni tam da burada şu mat sütunun tepesinde kazığa kaktırırım diye yanıt vermiş. Bu sözleri işitince Topal Frank, Ece'yi kendi arzusuyla ülkesine geri dönmeye razı edemeyeceğini anlamış. Ve ona izninle efendim demiş ve bir işaretle onu kölelerine yakalatmak istemiş. Onlar da hemen kızı sararak kendi savunmasına ve onları tırmalamasına karşın ağzını tıkamış ve sırtlarına vurup geceleyin onu Konstantiniyye'ye yelken açmak üzere bulunan bir geminin bordasına çıkarmışlar. İşte kör ve topal olan vezirle Meryem Ece'nin durumu böyleymiş. Genç Nur'a gelince dönüşünde handa Meryem Ece'yi göremeyince bu gecikmeyi neye yoracağını bilememiş. Ve gece ilerlemekte olduğundan tedirginliği artmış. Ve handan çıkarak boş sokaklarda avare dolaşmaya başlamış ve sonunda limana gelmiş. Orada kimi kayıkçılar ona bir geminin kalkmış bulunduğunu ve bordasını açıkladığı tanımlamalara tam anlamıyla uyan genç bir kadının taşındığını gördüklerini anlatmışlar. Sevgilinin bu tarzdaki ayrılışını öğrenen Nur, hıçkırıklarını ancak Meryem, Meryem diye haykırmak için keserek ağlayıp sızlanmaya başlamış. O sırada onun böyle yakınıp durduğunu gören bir yaşlı kişi, güzelliğinden ve umutsuzluğundan etkilenerek Nur'un yanına yaklaşmış ve yardım maksadıyla ağlamasının nedeni hakkında sorular sormuş. Nur da ona başına gelen felaketi anlatmış. O zaman yaşlı kişi kendisine, "Artık ağlama evladım ve de umudunu kırma. Yola çıkan gemi Konstantiniyye'ye doğru yelken açtı. Ve kesinlikle bir kaptan olmakla ben de bu gece gemime binecek ve 100 Müslümanla birlikte o kente doğru yelken açacağım. Senin benimle birlikte gemiye binmekten başka yapacağın şey yok. Böylece arzu ettiğin şeye kavuşursun," demiş. Ve Nur gözleri yaş dolu kaptanın elini öpmüş. Ve çabucak onunla birlikte pupa yelken denize açılacak olan geminin bordasına çıkmış. Tanrı onların güvenliğini sağladığından 51 günlük bir deniz yolculuğundan sonra Konstantiniyye'ye ulaşmışlar ve kıyıya yanaşmakta gecikmemişler. Ama kralın kızının Müslüman ülkelerde uğradığı hakaretin intikamını tüm yabancı tacirlerden almak üzere verdiği buyruklara uyarak kıyıyı gözetlemekte olan Frank askerleri tarafından hemen sarılmış ve soyulup hapse atılmışlar. Gerçekten Meryem Ece de o günün sabahında Konstantiniyye'ye gelmiş bulunuyormuş. Ve onun dönüşünün haberi tüm kente yayılmış bulunduğundan onun onuruna kentin her yanı süslenmiş ve tüm halk onu karşılamaya çıkmış bulunuyormuş. Kralla kraliçe de ata binerek tüm ileri gelenler ve soylularla birlikte gemiden çıkışında onu karşılamak üzere limana gelmiş bulunuyormuş. Kraliçe kızını sevecenlikle kucakladıktan sonra ona tedirginlikle her şeyden önce hala bakir olup olmadığını ve de bahtsızlığı ve adının lekelenmesi pahasına değer biçilmez mührünün bozulup bozulmadığını sormuş. Ama Ece orada herkesin içinde kahkahalarla gülerek, "Sen bana neler soruyorsun anne? Müslüman ülkelerde hiç bakire kalınır mı? Müslümanların kitaplarında İslam'da hiçbir kadın bakire olarak yaşlanmaz yazıldığını bilmez misin?" Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 702. gece olunca demiş ki, "İslam'da hiçbir kadın bakire olarak yaşlanmaz yazıldığını bilmez misin?" demiş. Herkesin önünde onun geldiği anda hala bakire olduğunun ve onurunu koruduğunun anlaşılıp haberin aceleyle kente yayılacağını düşündüğü için bu soruyu sormuş olan kraliçe, bu sözleri bu denli beklemedik bir şekilde ve tüm saraylıların önünde işitince rengi sapsarı olmuş. Ve böylesine müthiş bir rezaleti duyarak heyecanlanmış bulunan Nedimelerinin kollarında baygın düşmüş. Kral da bütün bu serüvenden duyduğu hiddetle ve özellikle kızının başına geleni apaçık ortaya koymasıyla karaciğerinin ortasında öt kesesinin patladığını hissetmiş. Ve öfkenin sınırına ulaşırcasına öfkelenerek Ece'yi alıp üzüntü içindeki halkın, ibikleri döşmüş soyluların ve hafakanlar basmış yaşlı hanımların yanından uzaklaştırarak çabucak sarayına dönmüş. Orada hemen devlet meclisini toplayıp vezirlere ve soylulara görüşlerini sormuş. Kendilerine başvurulan vezirler ve soylular, "Biz o fikirdeyiz ki Ece'yi Müslümanların pisliğinden temizlemek için ne bir artık ne bir eksik bir tek çare vardır. Tüm Müslümanları hapisten çıkarıp boyunlarını vurmak ve akan kanları büyük bir leğende toplanarak içinde yeni bir vaftiz yaparcasına Ece'nin bedenini yıkamak" diye yanıt vermişler. Buna uyarak kral, daha önce de açıklandığı gibi içlerinde genç Nur'un da bulunduğu hapse atılmış bulunan 100 Müslümanı saraya getirmelerini emretmiş. İlkin kaptanın başını kesmekle işe girişmiş. Sonra da tüm tacirlerin başı kesilmiş. Ve başsız boyunlarından fışkıran kanlar büyüyecek bir leğende toplanmış. Sonra sıra genç Nur'a gelmiş. Onu da idam mahalline götürmüşler, gözlerini bağlamışlar. Kanlı halının üzerine yerleştirmişler ve cellat başını omuzundan koparmak üzere palasını kaldırmış. Ama o sırada yaşlı bir kadın kralın yanına yaklaşmış ve ona, "Ey zamanın kralı, daha şimdiden 100 kelle kesilmiş bulunuyor. Leğen kanla doldu. Geride kalmış bulunan bu genç Müslümanı esirgemek gerek. Onu bana verin de kilise hizmetlerinde kullanayım" demiş. Kral da, "Mesih adına doğru söylersin. 100 kelle vuruldu ve havuz kanla doldu. Peki, sen bunu al ve kilise hizmetinde kullan" diye haykırmış. Ve kilisenin baş muhafızı olan yaşlı kadın krala teşekkür etmiş. Ve kral Ece'nin kan havuzunda vaftiz merasimini düzenlemek üzere vezirleriyle oradan ayrılırken o da genç Nur'u birlikte götürmüş. Ve onun güzelliğiyle büyülenerek Nur'u gecikmeksizin kiliseye sokmuş. Orada yaşlı kadın Nur'a soyunmasını emretmiş. Ve ona uzun siyah bir urba, bir rahip kukulatası ve bu kukulatayı gizleyecek büyük bir siyah örtü ve de bir boyun atkısı ve bir kemer vermiş. Ve bunları nasıl kullanacağını göstermiş olmak için kendi elleriyle onu giyindirmiş. Üzerine düşen kilise hizmetlerinin neler olduğunu da anlatmış. Ve o günü izleyen 7 gün süreyle çalışmasını izlemiş ve yeterliğini onaylamış. Oysa Nur, inançsızların hizmetinde böyle bir görev alma zorunluluğundan inanç dolu yüreğinin sızladığını hissediyormuş. 7. günün sonunda yaşlı kadın Nur'a, "Bil ki oğlum, birkaç dakika sonra kanda vaftiz edilmiş olan Meryem Ece, bütün gece ibadet etmek ve böylece geçmişindeki eylemleri bağışlatmak üzere kiliseye gelecek. Onun gelişinden seni haberli kılıyorum. Çünkü ben gidip yatacağım. Sen de onu kapıda bekleyecek ve senden dilediği hizmeti görecek ve eski günahları nedeniyle vicdan azabından baygın düşmesi halinde beni çağıracaksın. İyice anladın mı?" demiş. Gözleri kıvılcımlar saçan Nur da "Anladım efendim" cevabını vermiş. Tam o sırada baştan başa siyahlara bürünmüş, yüzü de siyah bir peçeyle örtülmüş Meryem Ece, kilisenin dehlizinde belirmiş, giysilerinden dolayı bir rahip sandığı Nur'un önünde yerlere kadar eğildikten sonra yaşlı muhafızın kendisine kapısını açtığı kiliseye girmiş. Ve ağır aksak bir adımla görünüşü karanlık olan içerlik bir tür dua yerine yönelmiş. O zaman yaşlı kadın onu ibadetinde rahatsız etmemek için çabucak oradan çekilmiş. Ve Nur'a kapıyı gözetmesini yeniden iyice tembihledikten sonra odasında uyumaya çıkmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 703. gece olunca demiş ki, odasına uyumaya çıkmış. Nur yaşlı kadının uyurken bir dev gibi horladığını işitince kiliseye kayarak girmiş. Ve ateşlerde kahrolası kafir suretleri önünde yanan küçük bir lambanın aydınlattığı dua yerinde bulunan Meryem Ece'nin bulunduğu yere doğru yönelmiş. Ve yavaşça bu dua yerine sokulmuş ve titreyen bir sesle "Ben Nur'um ey Meryem" demiş. Ece sevgilisinin sesini tanıyarak ilkin düş gördüğünü sanmış. Sonra onun kollarına atılmış ve ikisi birden heyecan sınırında uzun zaman sessizce öpüşmüşler. Ve konuşabilecek hale gelince karşılıklı olarak ayrıldıkları günden o zamana kadar başlarına gelenleri birbirlerine anlatmışlar. Ve birleşmelerini sağlayan Tanrı'ya şükürler etmişler. Bunu izleyerek Ece, bu kavuşma anını kutlamak için sonsuza dek yitirdiği bakireliğini hatırlatsın diye annesinin giymeye zorladığı matem giysilerini çıkarmış. Ve tamamıyla soyunup Nur'un dizlerine oturmuş. O da kendi bakımından üzerinden Hristiyan giysilerini ve alametlerini çıkarmış bulunuyormuş. Ve bütün gece şehvetin her çeşitteki zevklerini hiçbir engel tanımadan tadarak ve azgın aşkın en tartışmasız alametlerini karşılıklı olarak göstererek birbirlerine bağlılıklarını sürdürmüşler. Ve Nur o anda kendisinde öylesine yoğun bir güç hissetmiş ki birbiri ardına durmaksızın Patrick'le ile birlikte 1000 kişiyi öldürebilirmiş. Allah inançsızları kahretsin ve kendisine gerçek bir inançla bağlananlara güç ve cesaret versin. Şafağa doğru kilisenin çanları inançsızlara ilk çağrıda bulunurken Meryem Ece çabucak matem giysilerine bürünmeye başlamış. Ama ne kadar acı gözyaşları pahasına. Nur da inançsızların giysilerine bürünmüş. İnsanın vicdanının derinliğini gören Tanrı bu kıyıcı zorunluluktan dolayı onu bağışlasın. Ama çekilmeden önce ve onu son bir kez kucakladıktan sonra Ece Nur'a, "Şimdi sen ey Nur, burada 7 gün kaldığına göre bu kilisenin yanını yöresini iyi bilirsin değil mi?" diye sormuş. Nur da "Evet sultanım" yanıtını vermiş. Ece, "Öyleyse sözlerimi iyi dinle ve aklında tut. Gerçekten bir tertip düzenledim kafamda. Bu tertiple bu ülkeden sonsuza dek kaçıp uzaklaşacağız. Bunun için yarın gece olunca kilisenin denize bakan yanındaki kapıyı açman ve gecikmeksizin sahile inmen yetecek. Orada 10 tayfası bulunan küçük bir gemi bulacaksın. Kaptanı senin geldiğini görünce çabucak elini uzatacak. Ama ilkin sana adınla seslenmesini bekle ve de sakın acele etme. Bana gelince benim hakkımda hiçbir tedirginlik duyma. Ben hiçbir güçlüğe uğramadan gelir seni bulurum. Tanrı bizi kendi elleriyle kurtaracaktır" demiş. Ve sonra onu terk etmeden önce "ve de sakın bu papazlara harika bir oyun oynayıp onların kiliselerini soyarak hazinelerinde yükte yeğeni pahada ağır ne bulursan boşaltarak alıp götürmeyi ihmal etme. Zaten bu hazinede bulunan altınlar onların düzmece hizmetlerine karşılık olarak bağış şeklinde inansızlar tarafından kendilerine sunulmuştur" diye eklemiş. Ve Ece, Nur'a söylediklerini sözcüğü sözcüğüne tekrarlattıktan sonra üzgün gözlerle saraya, pişmanlık ve kendini tutma yeminleri yaptırmak üzere onu bekleyen annesinin yanına gitmiş. Allah inananları, sağlıklı olmayan kendini tutmalardan ve yakınlarına işleyeceği kötülüklerin pişmanlıklarından korusun. Amin. Böylece ertesi akşam gece olup da kilisenin yaşlı bakıcısının müthiş horultularını işitince Nur, alt kattaki hazinenin tüm değerli eşyasına el koymuş. Ve çekmecelerde bulunan patrikliğin altın ve gümüşleriyle birlikte papaz giysisini içine doldurmuş. Ve inançsızların bu ganimetleriyle kendisine tarif edilen kapıdan dışarı çıkıp deniz kıyısına ulaşmış. Ve orada Ece'nin kendisine sözünü ettiği gemiyi bulmuş. Kaptan da adını andıktan sonra ona elini uzatmış. Ve onun yanındaki değerli eşyayla birlikte tüm samimiyetiyle gemiyi almış. Ve hemen yola çıkma buyruğu vermiş. Oysa tayfalar kaptanlarının kendilerine verdiği buyruğu dinleyeceklerine ve gemiyi kıyıdaki direğe bağlayan palamarları çözecek yerde mırıldanmaya başlamışlar. Ve içlerinden biri sesini yükselterek kaptana, "Ey kaptan, sen de biliyorsun ki biz Efendimiz Kral'ın gemimize yarın sabah binecek vezirini de alarak Meryem Ece'yi kaçıracakları tehdidinde bulunan Müslüman korsanları izlemek üzere değişik bir emir almıştık" demiş. Ama kaptan bu direniş karşısında hiddetin sınırında hiddetlenerek, "Kim benim emirlerime karşı durmaya cesaret ediyor?" diye haykırmış. Ve kılıcını savurarak bir vuruşta konuşanın kellesini uçurmuş. Ve kılıç gecenin koynunda kanla kızıllaşmış bir meşale gibi parlamış. Ama bu sertlik eylemi katı kişiler olan öteki tayfaları mırıldanmaktan alıkoymamış. Bu yüzden göz açıp kapayasıya kadar geçen bir sürede birbirinin ardından onu da omuzlarından başları fırlayarak yaşamını yitirmiş. Ve kaptan leşlerini ayaklarıyla iterek denize atmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 704. gece olunca demiş ki, ve kaptan leşlerini ayaklarıyla iterek denize atmış. Bu iş bitince Nur'a dönmüş ve yanıt gerektirmeyen bir konuşma tonuyla ona, "Yallah hadi gidiyoruz. Palamarları çöz, yelkenleri aç ve halatları çevir. Ben de dümene geçeyim" demiş. Nur da korkunç kaptanın etkisinde kalarak ve zaten kendini koruma imkanı da bulunmadığından itaat etmek zorunda kalmış. Gemi hizmetlerinin acemisi olduğu halde elinden geldiğince işleri görmeye çalışmış. Ve küçük gemi dümendeki kaptanın marifetli elleriyle tüm yelkenleri fora denize doğru açılmış. Ve uygun bir rüzgara kapılarak İskenderiye burnuna doğrulmuş. Bütün bu zaman süresince zavallı Nur içinden sızlanıp duruyor, kıvılcımlar saçan gözlerle kendine bakan sakallı kaptanın önünde açıkça şikayet etmeye göze alamıyor ve kendi kendine "Sıkıntılarımın bittiğini sandığım bir sırada başıma bu felaket çöktü. Her felaket bir öncekinden daha beter oluyor. Bütün bunları keşke daha önceden bilebilseydim. Sonra bu vahşi herifle ben ne olacağım? Kuşkusuz ellerinden sağ salim kurtulamayacağım." diyormuş. Ve bütün gece yelkenleri ve palangaları gözeterek bu kederli düşüncelere kendini kaptırmayı sürdürmüş. Ertesi sabah yeni tayfalar almak üzere karaya çıkabilecekleri bir kent gördüklerinde kaptan sanki büyük bir tedirginliğin pençesindeymişçesine erkenden kalkmış ve sarığını yere çalmış. Sonra şaşa kalan Nur hiçbir şey anlamadan ona bakmakta olduğu sırada kahkahalarla gülmüş ve iki eliyle sakallarını ve bıyıklarını yolmuş. Ve birdenbire denizde yükselen ay kadar güzel genç bir kadına dönüşmüş. Ve Nur Meryem Ece'yi tanımış. Ve bir kez heyecanı yatışınca ayaklarına kapanmış ve hayranlığın ve sevincin sınırında ona tayfaların omuzlarından başlarını o denli kolaylıkla uçuran o müthiş kaptandan ne kadar çok korkmuş olduğunu itiraf etmiş. Meryem Ece de onun bu korkusuna kahkahalarla gülmüş. Ve birbirlerini kucakladıktan sonra kentin limanına girmek için her biri kendine düşen görevleri yapmışlar. Ve bir kez karaya çıkınca çok sayıda yeni tayfa tutup yeniden denize açılmışlar. Ve gemi yüzdürmekten iyi anlayan ve deniz yollarını ve rüzgarların ve akıntıların dönüşümlerini bilen Meryem Ece, tüm yolculuk boyunca gündüzün gerekli bütün emirleri vermeyi sürdürmüş. Ama geceleyin sevdiceği Nur'un yanına yatmayı savsaklamamış. Ve denizin serinliğinde çıplak göğsünün altında aşkın tüm şehvetini tatmaktan geri kalmamış. Tanrı onları koruyup sakınsın ve üzerlerindeki lütuflarını arttırsın. Tanrı onlara yolculuğun sonuna kadar kazasız belasız bir seyir öngördüğünden İskenderiye'nin mat sütununu seçebilmişler. Ve gemi limana demir attıktan ve gemi adamları karaya çıktıktan sonra Nur, Meryem Ece'ye "İşte sonunda Müslüman topraklarına ulaştık. Ben burada sadece bir dakika bekle. Kente uygun şekilde girebilmen için sana her şeyi alıp geleyim. Çünkü görüyorum ki ne giysilerin, ne örtün, ne de pabuçların var." demiş. Meryem de "Evet, gidip bana bütün bunları satın al ama sakın gecikme." demiş. Nur da bu eşyaları satın almak üzere karaya çıkmış. İşte onların durumu böyleymiş. Ama Konstantiniye Frenklerinin kralına gelince o da şöyle: Meryem Ece'nin geceleyin yola çıkmasının sabahında kızının ortadan kaybolduğunu gelip kendisine bildirmişler. Büyük Patrikliğin kilisesine ibadet için gitmiş bulunduğundan başka da bir şey söyleyememişler. Ama aynı anda yaşlı bakıcı gelip genç kilise hademesinde kaybolduğunu bildirmiş. Ve bunları hemen izleyerek geminin yola çıktığı ve kıyıda başları uçurulmuş yatan 10 tayfanın ölümü de öğrenilmiş. Ve Franklerin kralı içinde yoğun bir hiddet kaynayarak bir saat kadar düşünmüş. Ve "Gemim ortadan kayboldu ise onu kızımın alıp götürmüş olduğundan kuşku yok." demiş. Ve hemen orada liman başkanı ile kör ve topal veziri çağırtmış ve onlara "Ne olup bittiğini öğrendiniz herhalde. Hiç kuşku yok ki kızım ırzına geçenleri bulmak üzere Müslüman ülkelerine gitti. Eğer siz onu ölü ya da diri alıp geri getirmezsiniz, sırası geldiğinde sizi bekleyen kazıktan asla kurtulamazsınız. Hadi şimdi gidin." demiş. O zaman kör ve topal yaşlı vezirle liman başkanı çabucak bir gemi donatmışlar. Ve hiç gecikmeden İskenderiye'ye yelken açmışlar. Ve iki kaçağın ulaştığı sırada onlar da limana ulaşmışlar. Ve hemen limana demirlenmiş bulunan küçük gemiyi tanımışlar. Ve hiçbir kuşkuya mahal kalmaksızın Meryem Ece'nin güvertede bir halat yığını üzerinde oturmakta olduğunu görmüşler. Ve hemen gemiden silahlı tayfaları taşıyan bir kayık indirterek ansızın Ece'nin gemisine saldırtmışlar ve onu yakalatmayı başarmışlar. Ve de ağzı tıkaçlı olarak kendi gemilerine taşıtmışlar. Sonra da küçük gemiyi ateşe vermişler. Zaman yitirmemek için hemen denize açılmışlar ve burnu dönerek Konstantiniye'ye yönelip hiçbir sıkıntı çekmeksizin oraya ulaşmışlar. ve gidip çabucak Meryem Ece'yi kral babasına teslim etmişler. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.